İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu. 19. kaset A100'ü, sayfa 371. 1. Çocuğa kötü davranma niçin önemli bir konudur? Kötü davranılan ve davrananların ne gibi özellikleri vardır? 2. Boşanmanın çocuklar ve boşanan eşler üzerinde ne gibi etkileri vardır? 3. Genç yaşta anne olmak ne gibi psikolojik ve sosyal sorunlar ortaya çıkartır? 4. Cinsel roller sözünden ne anlıyorsunuz? Cinsel rollerin kalıplaşması ne gibi davranış sorunları ortaya yaratır? Sorunları çıkartır. 5. Orta yaş krizinden ne anlıyorsunuz? Orta yaş krizinin varlığını destekleyen ya da desteklemeyen ne gibi kanıtlar vardır? Alt ana başlık 1. Giriş. Bu bölümde gelişme süreçleriyle yakından ilgili bazı toplumsal konuları ele alacağız. Yetişkin bireyin davranışlarını etkileyen en önemli etkenlerden biri, kişinin çocukluktan getirdiği algılayış, duyuş ve davranış alışkanlıklarıdır. Toplumu oluşturan bireylerin davranışlarını anlayabilmek için, onların hangi tür bir aile ortamında ne gibi bir çocukluk yaşamı geçirdiklerini bilmemiz gerekir. Bu kişiler eğitim görmüş öğretmen, doktor, avukat gibi meslek sahibi bireyler olabilir veya Mehmet Şah Demirtaş gibi okula gitmemiş bir kimse olabilir. İster eğitim görmüş isterse görmemiş olsun, her birey için geçirmiş olduğu çocukluk yaşamı önemlidir. Mehmet Şah'ın çocukluk yaşantısını bilmeden onun davranışlarını tam anlamıyla açıklamak zordur. Bu bölümde çocuğun yetişmesini olumsuz yönde etkileme potansiyeli olan bazı konuları ele alarak toplumumuz için anlamlarını inceleyeceğiz. Bu konuların başında çocuğa kötü davranma gelir. Aile içinde ana baba tarafından kötü davranılan çocuğun ne gibi psikolojik özellikler gösterdiğini değişik yönleriyle göreceğiz. Ayrıca boşanmanın çocuğu ve ana babayı nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Gözden geçireceğimiz diğer bir konu erken yaşta anne olan kimselerin çocuklarını etkileyiş biçimleri ve topluma getirdiği sorunlardır. Kadın ve erkeklerin farklı oluşları doğuştan mı yoksa toplumdan mı kaynaklanır? Bu konuyu da değişik yönlerden ele alacağız. Son olarak orta yaş krizi adı verilen dönemi inceleyeceğiz. Sayfa 372. Alt ana başlık 2. Çocuğa kötü davranma. Bu başlıkta bir dipnot var, şimdi onu okuyorum. Bu konu Türkiye'de çocuk istismarı başlığı altında tartışılıyor. Bu konuyla bilimsel olarak ilgilenen derneğin adı Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, adresi Meşrutiyet Caddesi, Hatay Sokak, No. 8/5, Kızılay, Ankara'dır. İnsan ve Davranışı'nın yazıldığı dönemde çocuğa kötü davranma konusunda Türkiye'de yapılan bilimsel faaliyetlere ulaşma imkanını bulamadım. Meslektaşlarım Acar ve Zuhal Baltaş'ın verdikleri özet bilgilerle yetinmek zorunda kaldım. Kitabın gözden geçirilerek genişletilmiş ileriki baskılarında Türkiye'de bu konuda yapılmış araştırmalara da ayrıntılı olarak yer ayıracağım. Duru ve öz bir Türkçe olduğu için abuz karşılığı çocuğa kötü davranma, yani child neglect karşılığı da çocuğun ihmali deyimini kullanıyorum. Meslektaşlardan gelecek tepkilerin ışığı altında bu deyimleri kitabın ileriki basımlarında yeniden gözden geçirmeyi planlıyorum. Dipnot burada son buluyor. Ana metinden devam ediyoruz. Son 10 yıldır Amerikan toplumunun ilgisini çeken konulardan biri çocuğa kötü davranma konusudur. Yapılan araştırmalar çocuğa kötü davranmanın hayret edilecek kadar yaygın olduğunu gösterir. Aç bırakılan, dövülen, cinsel bakımdan kullanılan, sigara ve demirle yakılan ve karanlıkta elbise dolabında kilitlenen çocukların sayısı oldukça yüksektir. Çocuğa kötü davranma Türkiye'de günün konusu temel bir sorun olarak pek konuşulmaz. Bu durum iki biçimde yorumlanabilir. 1. Türkiye'de çocuğa kötü davranma olarak nitelendirebileceği bir sorun yoktur. 2. Türkiye'de bu konuda bir duyarlılık yoktur ve dolayısıyla sorunun varlığını veya yokluğunu gösterecek yeterli veri toplanmış değildir. Sorunun varlığını veya yokluğunu varsa ne kadar yaygın olduğunu söyleyebilecek durumda değiliz. Bu konuda Türkiye'de veri toplanmamış olması kendi başına yorumlanmaya değer bir konudur. İnsan kaynaklarının değerinin bilincine varmış bir toplum olduğumuz pek söylenemez. insana verilen genel anlamdaki değer pek yüksek olmadığından çocuğun yetiştiriliş biçimine verilen önem de o kadar yüksek olmaz. Türkiye son derece ileri görüşlü büyük bir liderin önderliğinde en önemli bayramlarından birini çocuk bayramı olarak ilan etmiş dünyadaki ilk ülkedir. Ne var ki yüzyıllardır süren geleneksel insan anlayışı toplumun günlük yaşamını daha derinden etkiler ve çocuğun bilinçli bir gelişme ortamı içinde büyümesi gerçekleşmez. Sayfa 373. Kızını dövmeyen dizini döver, dayak cennetten çıkmadır gibi atasözleri çocuğu nasıl yetiştirmemiz gerektiği konusunda ata yadigarı rehberimiz olmuştur. Bir ana baba çocuğunu ilkokula götürdüğünde öğretmene "Hoca hanım, eti sizin kemiği bizim" sözünü çocuklarının iyi terbiyesi için gerekli bir söz olarak görür ve iyi niyetle söyler. Çocuk yetiştirme ve çocukla aile içinde kurulan ilişkinin türü Türkiye'nin en önemli konusudur. Uygar, sağlıklı, sevecen, sorumlu insanın temeli çocukla kurulan aile içindeki ilişkilerde yatar. İyi ilişkilerden iyi, kötü ilişkilerden kötü çocuk yetişir. Bu nedenle çocuğa kötü davranma konusu Türkiye için önemlidir. Bir dipnot var, bunu okumak istiyorum. Meslektaşım doçent doktor Zuhal Baltaş, insan ve davranışı baskıya verilmek üzereyken şu özet bilgiyi verdi. Türkiye'de çocuk suçluluğu konusundaki en yetkin uzmanlardan biri olan Profesör Doktor Esin Konanç, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği'nin başkanıdır. Doçent Doktor Sezen Zeytinoğlu ve Doçent Doktor Şeyda Kozacı, Doktor Fatoş Erkman bu konuda çalışan psikologlardır. ILO, UNICEF ve WHO işbirliği ile düzenlenen birinci kongre 1989 yılında yapıldı. 1988 yılında kurulan Türkiye'deki dernek, 1977 yılında kurulan International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect adlı derneğin anlayış ve programı doğrultusunda çalışıyor. Dipnot burada sona ermiş. Ana metinden devam ediyoruz. Yan başlık. Sorunun kapsamı. Çocuk istismarı ve ihmalini önleme birinci kongresinde Baltaşların sunduğu Kolej ve Anadolu liselerine giriş sınavında hazırlanan öğrencilerin duygusal istismarı adlı araştırmalarında anne, baba, öğretmen tutumları reddetme, düşmanlık, saldırganlık ve katılık boyutları üzerinde karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre en olumsuz ve zedeleyici tutum öğretmenlerde görülüyor. Babalar süreçle değil sonuçla ilgileniyor. Nasıl çalışıldığından çok sınavlarda başarılı olup olmama önemli görülüyor. Annelerde ise çocuktan sevgisini esirgeme en yüksek düzeye ulaşıyor. Türkiye'de sorunun ne kadar yaygın olduğunu bilmiyoruz. Türk araştırmacıları yukarıda verilen örnekteki gibi veriler topladıkça konunun kapsamı ve içeriğini daha iyi anlayacağız. Araştırma yaparken Amerika'da kullanılan ölçme ve sorunu tanımlama süreçleriyle Türkiye'de kullanılan ölçme ve tanımlama teknikleri farklı olur. Çocuğu disiplin altına almak ve terbiye etmek amacıyla kullanılan ceza ile çocuğa kötü davranma arasındaki ayrım iki ülkenin kültür, gelenek ve görenek farkları göz önünde alınarak tanımlanır. Sayfa 374. Çocuğunu hem seven hem de yine gerektiğinde döven bir anne veya baba çocuğu dövdüğü zamanlar mutlaka çocuğa kötü davranmış mı oluyor? Genel düzeyde zor olmakla birlikte her çocuğun özel durumu göz önüne alındığında bir ayrım yapmak kolaydır. Ana babanın sırf kendi bencil duygularının etkisi altında çocuğu sürekli dövmesi, ona acı vermesi açık seçik olarak kötü davranma tanımının içine girer. Bu tür ana babalar çocuğun gelişimiyle ilgili herhangi bir amaç taşımazlar. Çocuk kendilerine rahatsızlık vermediği sürece çocuğun varlığının farkında değildirler. Çocuk kendilerinden ilgi, zaman, dikkat istediği zaman hışımla çocuğu cezalandırırlar. Çocuk acı içinde kıvranarak ortadan çekildiği ve onların algısal ortamında bulunmadığı sürece ana baba için sorun yoktur. Yukarıdaki örnekleri kullanarak kötü davranma ile terbiye amacıyla çocuğu cezalandırma davranışını birbirinden ayıran temel özelliği belirtebiliriz. Terbiye amacıyla verilen cezada çocuğun kötü davranışı bırakıp iyi davranışını kazanması beklenir. Amaç çocuğun iyiliğidir. Çocuğa kötü davranmada ise çocuğun davranışını düzeltme, onu daha iyiye götürme amacı güdülmez. Çocuk yaşadığı için Sanki bu dünyaya geldiği için suçludur ve çocuk var olduğu için cezalandırılır. Amerika'da çocuğa kötü davranma ulusal merkezinden elde edilen rakamlara göre Amerika'da bir yılda 1 milyona yakın çocuğa kötü davranılır. Bunların 200 bine yakını bir kısmı bedensel olarak aşırı kötü davranışa maruzdur. 100 bin kadarına cinsel olarak kötü davranılır ve geri kalan kısmı ise ana babadan hiç ilgi görmez. Bakımsız sokağa bırakılır. Bu anlamda Amerika'da 18 yaşının altındaki her 40 çocuktan birine kötü davranılır. Araştırmalar kötü davranmanın azalmayıp gittikçe arttığını göstermektedir. Yan başlık. Gelişim ve toplum yönünden tartışılması. Kötü davranılan çocuğun gelişim psikolojisi bakımından olduğu kadar toplumun gelecekteki yetişkin bireyi olarak da ilgiyle incelenmesi gerekir. Gelişim yönünden kötü davranılan çocuğa bakıldığında şu soruları sorabiliriz. Sayfa 375. Kötü davranış çocuğu nasıl etkiler? Çocuğun bedensel yara ve belirlerinde paralel olarak zihinsel ve duygusal yara ve belirleri de var mıdır? Bedensel yaralar iyileşebilir. Acaba çocuklukta alınan psikolojik yaralar iyileşebilir mi? Çocuğun ana babadan gördüğü kötü muamele onun kendine, ana babasına ve genel olarak bütün insanlara olan temel güven duygusunu nasıl etkiler? Bunun gibi gelişimle ilgili daha birçok sorunun cevaplandırılması gerekir. Çocuğa kötü davranma nereden kaynaklanıyor? Bu soruyu sorduğumuz zaman çocuğuna kötü davranan kişilerin toplumun hangi kesiminden geldiğiyle ne gibi psikolojik ve sosyal özelliklere sahip olduğuyla ilgileniyoruz demektir. Bu kişilerin kendileri çocukken onlar nasıl davranılmıştır? Onların kişisel özellikleri diğer kimselerin özelliklerinden farklı mıdır? Çocuklarına kişisel özellik kötü davranan kişiler çevreden gelen baskıların ve streslerin etkisi altında mı böyle davranıyorlar? Kötü davranılan çocukların belirli davranış özellikleri onlara kötü davranılmasına yol açıcı bir sebep olmuyor mu? Başka bir deyişle, kötü davranılan çocukların temel özellikleri bakımından diğer çocuklardan farkları var mıdır? Yukarıdaki ve benzeri diğer soruları cevaplandırdığımız zaman çocuğa kötü davranmanın temelinde yatan nedenleri büyük ölçüde anlamış oluyoruz. Bu anlayış sonucunda bazı programlar geliştirerek çocuklara kötü davranılmasını önlemek olanağını buluruz. Ayrıca elde ettiğimiz bilgilerin sonucu çocukluktaki kötü davranma sonucu belirli kişilik ve davranış bozukluğu geliştirilmiş bireylere uygun psikoterapi teknikler uygulamak olanağına kavuşabiliriz. Aşağıda bu soruları sırasıyla ele alalım. Yan başlık. Kötü davranılan çocukların gösterdikleri davranış özellikleri. Kötü davranılan çocuk acı içerisindedir. Amerika'da kötü davranılan çocukların %3'ü ile %4'ü aldıkları yaraların sonucu ölür. %25-30'u gözünü, kulağını kaybeder. Ya da kolu bacağı kırılarak bedenen sakat kalır. Çocukların zihinsel ve duygusal gelişmelerinde ortaya çıkan aksaklıkları saptamak, ölçmek ve yukarıdaki gibi istatistiğe vurmak o kadar kolay değildir. Elde edilen bilgiler, kötü davranılan çocukların gelişiminde önemli aksaklıklar bulunduğunu göstermektedir. Reddy, Andrew, Andrek, Tracy ve Cutler'ın yayınladıkları araştırma, kötü davranılan çocukların zeka düzeylerinin aynı ekonomik düzeydeki kendi yaşlarının ortalama zeka düzeylerinin altında olduğunu göstermiştir. Burada akla gelen sorulardan biri şudur. Zeka geriliği kötü davranmanın sebebi mi yoksa sonucu mudur? Zeka geriliği çocuğun öğrenmesini zorlaştırır ve kolay öğrenemeyen çocuk daha çabuk cezalandırılır. Diğer yandan zeki ve kolay öğrenen çocuk ana babası tarafından daha çok sevilir. Bu soruya kolayca cevap vermek olanağı yoktur. Mani ve Anelsio, kötü davranan ana babalarından alınarak başka ailelerin yanına konan çocukların öğrenme düzeyinin yükseldiğini gözlemiştir. Bu gözlem, kötü davranışın çocuk üzerindeki olumsuz etkisine işaret eder. Sayfa 376. Büyük bir ihtimalle iki yönlü bir etkileşim söz konusudur. Yavaş öğrenen çocuk daha da cezalandırılıp gelişimi kısıtlanır. Gelişimi kısıtlanan çocuk daha da düşük başarı gösterir ve düşük öğrenme düzeyi onu kötü davranışa daha çok maruz bırakır. İlkokul öğrencisiyken öğretmeni sürekli tokatlayarak öğrenciye matematik problemin nasıl çözüleceğini öğretmeye kalkıştığını hatırlıyorum. Problem nihayet çözüldüğünde çocuğun her iki yanı da tokat yemekten kırmızılaşırdı. O öğretmen tokat yedikçe sinir açıldı değil mi diye gülerek bir tokat daha vurur ve onu yerine oturturdu. Tahtaya kalkan ikinci çocuk korkudan bildiğini unutur. Tokat hakkını aldıktan sonra da o da yerine otururdu. Söz konusu öğretmenin ne kadar yanlış bir eğitim anlayışı içinde matematik öğrettiğini şimdi açıkçası görebiliyorum. Ancak küçük bir çocukken öğretmeni her zaman haklı görürdük. Haksız olan biz ahmak öğrencilerdik. Böyle bir öğretmenin olumsuz etkisi altında yetişen öğrenciler matematikten soğur ve bilim dalında gelişmeye yeteneklerine büyük bir psikolojik engel konur. O öğretmenin yaptığı açık seçik kötü davranmaydı ve umarım bugünün modern Türkiye Cumhuriyeti'nin okullarında böyle olaylar yoktur. Bir dipnot var burada, unutmak istiyorum. İstanbul'un Yeniköy semtinde 1986-88 arasında 2 yıl çocuklarını ilkokula gönderen bir Türk üniversite profesörü, bir ilkokul öğretmeniyle bir öğrencinin annesi arasında şu konuşmaya tanık olmuştur. Anne, öğretmen hanım, bu çocuk aritmetikten çok zayıf. Verilen problemleri çözemiyor. Biz evde sürekli dövüyoruz. Lütfen siz de sınıfta dövün de zihni açılsın. Öğretmen, siz hiç merak etmeyin. Benim tokadım onun zihnini açar. Dipnot burada üzüyor. Kötü davranılan çocuklar okul çağında arkadaşlık kurmakta zorluk çekerler. Yapılan araştırmalar bu çocukların diğerlerine göre daha saldırgan, güven duyguları düşük, sebatsız, çoğu kez uygun olmayan biçimde davranan kimseler olduğunu göstermiştir. Kötü davranılan çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal bakımdan gelişmelerinde büyük aksamalar olduğu için artık bugün tartışma götürmez bir biçimde ortaya konmuştur. Çocuğa bu kadar zararlı olan kötü davranmanın altında yatan sebepler nelerdir? Aşağıda bu konuda yapılan araştırmaların sonuçlarını göreceğiz. Yan başlık. Kötü davranışın altında yatan nedenler. Çocuğa kötü davranmanın altında yatan nedenleri 3 temel grupta toplayabiliriz. 1. Ana babayla ilgili nedenler. 2. Ana babanın çocuğun ve bütün ailenin içinde yer aldığı çevreyle ilgili nedenler. 3. Çocuktan kaynaklanan nedenler. Kötü davranma olayında bu nedenlerin hepsi büyük bir ihtimalle işin içine girerler. Konuya getirdiği kolaylık nedeniyle biz her grubun içine giren nedenleri ayrı ayrı inceleyeceğiz ve daha sonra bir sentez yapmaya çalışacağız. 1. Kötü davranan ana baba. Çocuklarına kötü davranan ana babaların birbirine benzer yönleri var mı? Bu soruya cevap vermek için yapılan araştırmalar, kötü davranan ana babalar arasında tümü için geçerli bir genel özellikler dizisi bulamışlardır. Sayfa 377. Bazı psikologlar çocuğuna kötü davranan ana babaların çocuklarıyla ilgili yüksek beklentileri olduğunu, bu yüksek beklentileri gerçekleştiremediği için çocuklarına kötü davrandıklarını varsaymışlardır. Fakat araştırmalar bunu kanıtlamamıştır. Yüksek beklentisi olan ana babaların tümü çocuklarına kötü davranmaz. Bir başka grup psikolog, ana babaların çocuklarından duygusal destek ve arkadaşlık beklediğini ve bunu bulamayınca çocuklarına kötü davrandığı hipotezini ortaya atmış ama bu hipotezde araştırmalarca desteklenmemiştir. Çocuğuna kötü davranan ana babaların aralarındaki en önemli ortak nokta, hemen hemen hepsinin kendileri çocukken kötü davranışa maruz kalmış olmasıdır. Çocukken ana babalarından kötü davranış gören bireyler, bir diğer kimseye sevgiyle bağlanma ve bu sevgi temelinde bir ilişki oluşturma yeteneğini geliştirememişlerdir. Ayrıca sosyal öğrenme kuramcılarının da söylediği gibi, bu ana babalar çocuklarına iyi davranma modelinden mahrumdurlar. Birlikleri yegane davranış modeli, kötü davranma modelidir. Engellenme ve stres hallerinde kullanabilecekleri yegane model dayak atma, saldırma veya çocukları kendi başlarına bırakarak onları tamamıyla ihmal etme modelidir. Çünkü kendi ana babalarından bunu görmüşlerdir. Bu son nokta, yani ana babanın kendileri çocukken gördükleri ilişki biçimlerini öğrenerek daha sonra ana baba olunca kendi çocuklarına aynen uygulamaları, bir toplumun çocuk yetiştirmeyle ilgili sosyal değerlerinin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bu görüşe göre Türk toplumu gibi ataerkil bir aile yapısına sahip toplumda ana baba ve çocuklar arasındaki mesafe her zaman uzak kalır. Affedersiniz. Baba ve çocuklar arasındaki mesafe her zaman uzak kalır. Baba, ailedeki düzeni koruyucu, korkulan bir otorite olarak görünmek ister. Baba korkusu, aile içindeki düzeni kurmakta ve sürdürmekte önemli rol oynar. Bu nedenle annelerin akşam gelince babana söyleyeceğim tehdidinin etkin olduğunu görürüz. Amerikan toplumlarında babadan korku bizdeki gibi sosyal değerlere dayanıklı bir temelden mahrumdur. Amerikalı psikolog çocuğuna Türk babası gibi davranan Amerikalı babayı kötü davranan kişi olarak tanımlayabilir. Ancak Türk babasının davranışlarını Türk psikologları olarak biz kötü davranış olarak sınıflayamayız. Çocuğa yapılan kötü davranış bir toplumun temel kültür değerleri içinde ele alınıp incelenmelidir. Aksi halde bir toplumun insan davranışlarını değerlendirirken kullandığı kültürel bakış açısını diğer bir başka topluma uygulamış oluruz. Soruna böyle bir yaklaşım sosyal bilim araştırma tekniği bakımından sakıncalıdır. Sayfa 372-78 2. Kötü davranmanın çevre koşulları. Kötü davranmanın nedenlerini kötü davranan ana babanın kişiliklerini arayacak yerde, sosyal çevrede arayan araştırmacılar da olmuştur. Bu araştırmacılardan biri James Garbarino'dur. Onun araştırmalarından birinde gelir düzeyleri aynı olan iki grup ailenin çevrelerini karşılaştırmıştır. Aile gruplarından biri çocuklarına kötü davranan ana babalardan oluşur. Diğer grup ise aynı ekonomik düzeyde fakat çocuklarına kötü davranmayan ana babalardan oluşur. Karşılaştırma iki tür ailenin yaşadığı çevre koşullarında aşağıdaki bulguları göstermiştir. Çocuklarına kötü davranan ailelerin özellikleri. Çocuklar eve döndüklerinde ana baba çoğu kez evde yoktur. Ana babanın komşuluk ilişkileri pek yoktur. Komşularıyla ilişki kurmadan kendi başlarına yaşarlar. Ana baba yüksek stres altındadırlar. Evde olmadıkları zaman çocukların bakımıyla ilgilenecek bir kimse ya da bir kuruluş yoktur. Ana baba oturdukları mahalleden memnun değildir ve bu sosyal çevrenin çocuklarını yetiştirme bakımından iyi olmadığını düşünürler. Çocuklar kendi aralarında pek oyun oynamazlar. Çocuğuyla oturan bekar anne sayısı daha fazladır. Aile sık sık ev değiştirir. Garbarino'nun vardığı sonuç çocuklarına kötü davranan ana babaların yalnız ve bunalım içinde olduğu yönündedir. Yaşamlarından mutlu olmayıp stres içindedirler. İçinde oturdukları çevreyi beğenmezler ve kendilerine duygusal bakımdan destek olacak, ara sıra çocuklarına bakacak kimse yoktur. Aile ortamı bunalım ve stresi arttırıyorsa, çocuğa kötü davranma olasılığı yükselir. Bu sonuç daha önce stres, bunalım ve saldırganlık arasındaki ilişkiyle ilgili söylenenleri kanıtlar. Düşük gelir, fazla çocuk sayısı stres kaynaklarının başında gelir. Yaşamından memnun olmayan anne veya baba, gücünün kolayca yettiği küçük çocuğu döverek bir ölçüde rahatlar. Ana babanın böyle bilinçsiz duygusal boşalmanın bedelini ise gelişmekte olan çocuk yaşama boyunca öder. Çocuğa kötü davranmanın nedenlerinden ana babanın kişilikleriyle ve içinde yaşadıkları aile ortamıyla ilgili nedenleri gördük. Acaba kötü davranılan çocuğun bazı özellikleri ona kötü davranılmasını yol açıyor mu? Aşağıda bu sorunun cevabını vermek üzere yapılmış araştırmaların sonuçlarına değineceğiz. 3. Çocuktan kaynaklanan nedenler. Kötü davranan ana babalar bütün çocuklarına kötü davranamazlar. Aile içindeki belirli çocuklar kötü davranışa muhatap olur. Diğerleri aynı muameleyi görmez. Neden bazı çocuklar daha kötü muamele görür? Yapılan araştırmalar ve gözlemler kötü davranılan çocukların belirli özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Sayfa 379. Bu özelliklerin başında kendisiyle konuşulduğunda çocuğun çoğu kez cevap vermemesi ve kendisine söylenenlere pek dikkat etmemesi yer alır. Yavaş öğrenen ve kendisine öğretilen şeylere ilgi göstermeyen çocuk daha kötü muameleye maruz kalır. Vasta ve Kopic adlı iki psikolog araştırmalarında çocuklara öğrenme zorluğu olan bireyler gibi rol yaptırmışlar ve öğretmenin davranışlarını gözlemişlerdir. Çocuk sanki zor öğreniyormuş gibi rol yaptıkça öğretmen sinirlenmiş ve sonunda çocuğa kötü davranmaya başlamıştır. Bu araştırmalardan da anlaşılıyor ki stres ve engellenme düzeyi ile çocuğa kötü davranma arasında sıkı bir ilişki vardır. Kötü davranılan çocuklarla kötü davranılmayan çocuklar karşılaştırıldığında şu özellikler gözlenir. Doğumdaki ağırlık. Kötü davranılan çocukların doğum ağırlığı normalden düşüktür. Yaş. Kötü davranılan çocukların çoğunluğu 3 yaşından küçüktür. Cinsiyet. Kötü davranılan çocukların çoğunluğu erkektir. Mizaç. Huysuz, sürekli ağlayan ve yeme, uyuma düzenleri bozuk olan çocuklara kötü davranılma olasılığı yüksektir. Bedensel sakatlık. Bedensel sakatlığı olan çocuklara kötü davranma olasılığı daha yüksektir. Ainsworth adlı psikolog, çocukla yetişkin arasındaki ilişkiyi kötü davranmanın temelinde görür. Ona göre çocuk nasıl ana babayla bağlılık aşamasından geçerse, ana baba da çocuğa bağlanma aşamasından geçer. Ainsworth'a göre, yukarıdaki özelliklerin çoğunu kendinde bulunduran çocuğa ana babanın bağlanması zordur. Annenin çocuğa bağlanması için doğumdan sonraki 2 hafta içinde çocuğu kucağına alıp onunla etkileşim kurması gerekir. Normal ağırlığın altında doğan çocuğu hastanede özel bakım odalarında uzun süre tuttuklarından annenin bağımlılık geliştirmesi zorlaşır. Çocuk ağlayınca kucağına alan anne çocukla etkileşim kurar, çocuk ağlar, annenin gözüne bakar ve ona yiyecek verir. Çocuk ağlamaktan vazgeçer, annesine sarılır ve bu etkileşim ikisi arasındaki bağı kuvvetlendirir. Annesine bakmayan veya sakat olduğundan dolayı ilişki kuramayan çocuk annesiyle bağımlılık geliştirme bakımından güçsüz durumdadır. Bağımlılık gelişmeyince stres ve engel durumlarında annenin veya babanın çocuğa kötü davranması daha kolay olur. Kötü davranmanın altında yatan nedenlerin bir sentezi. Çocuğa kötü davranmanın altında yatan nedenlerin çok yönlü olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki koşullar bir araya geldiğinde çocuğa kötü davranma davranışının ortaya çıkma olasılığı artar. 1. Ana babanın çocuğa kötü davranma eğiliminde olması. 2. İçinde yaşanılan aile ortamının stresli olması. Ana babanın yaşamlarının zor bir devresini yaşıyor olması ve yakın çevrelerinde onlara destek olabilecek kişilerin bulunmaması. Sayfa 380. 3. Yetiştirmesi zor, yavaş öğrenen, insan ilişkilerinde tepkide bulunmayan bir çocuk bulunması. Faktörlerin hiçbiri kendi başına çocuğa kötü davranmayı açıklayamaz. Bütün koşullar bir araya gelince kötü davranmanın ortaya çıkma olasılığı yükselir. Yan başlık. Çocuğa kötü davranma önlenebilir mi? Yukarıda çocuğa kötü davranmanın altında yatan temel nedenleri gördükten sonra şimdi şu soruyu sorabiliriz. Çocuğa kötü davranmayı önleyebilir miyiz? Ana babanın kişiliğini değiştirip, onların kendilerine olan güvenlerini arttırıp, daha rahat ve sevecen insanlar yapabilir miyiz? Bu soruya cevap vermek için psikolog olmak gerekmez. İnsanları değiştirmek dünyadaki en zor işlerden biridir. Kişilerin stresle nasıl başa çıkacağını öğretmek mümkündür. Ancak öğrenme sürecinin başlayabilmesi için bireyin böyle konulara ilgi duyması ve yaşamının bu yönünü değiştirmeyi istemesi de gerekir. Ayrıca ana babayı bir dereceye kadar değiştirmek olanağımız olsa bile çocuğu değiştirme olanağımız sınırlıdır. Çocuğun davranışını değiştirmek için onun çevresini değiştirmemiz gerekir. Sevimsiz bir çocuğun olumsuz davranışlarını umursamayıp, olumsuz davranışlara rağmen bir sevgi ortamı yaratmak ve onu bu ortam içinde uzun süre tutmak zor bir görevdir. Amerika'da yapılan gözlemler aşırıdaki değişiklikler gerçekleşince çocuğa kötü davranma derecesinde bir azalma olduğunu göstermektedir. 1. Ana babanın arkadaş edinerek kendilerine bir sosyal ortam yaratmaları. 2. Ana babanın kendi benliklerine daha güvenli kişiler haline gelmeleri. 3. Çocuklarına bütün zorluklara rağmen şefkat ve sevgiyle hareket etmeleri gerektiğine inanmaları. Daha önce yukarıda söylediğimiz gibi Türkiye'deki çocuğa kötü davranma Amerika'dakinden farklı olabilir. Türkiye'deki koşulları kendi özelliği içinde incelememiz ve bu koşullar içinde karar vermemiz gerekir. Amerika'daki matematik profesörü bir Türk benimle yaptığı bir konuşmada Türkiye'deki çocukluğunu düşündüğünde çocuğa kötü davranmanın ne kadar yaygın olduğunu şimdi anladığını söylemiştir. Bu profesör uzun süre Amerika'da kalmış olduğu için Amerikan toplumundaki çocuğa kötü davranma tanımını farkında olmadan kabul etmiş ve Türkiye'deki koşulları uygulamaya başlamıştır. Türkiye'de çocuğa kötü davranma vardır ve büyük bir ihtimalle belirli aile türlerinde oldukça yaygındır. Ancak Türkiye'deki çocuğa kötü davranma Amerika'dakinden farklı bir içerik ve biçim gösterir. Türkiye'deki araştırmaları kendi özelliklerini